Ayrım 4. Ulduz Kızın Konuşan Bebeği. Samet Behrengi. Sayfa 67. Yaşar başlarının üstünde uzanan samanyolunu gösterdi. Şu yıldız yığınını görüyor musun?
Evet.
Buna samanyol derler. Bu aslında yan yana dizilmiş büyüklü küçüklü bir yığın yıldızdır. Sakın birbirine yapışık olduklarını sanma. Birbirinden çok uzaktırlar.
Olmaz öyle şey.
Niye olmasın? Böyle uzaktan yapışıkmış gibi görünüyorlar. Peki neden buna samanyolu demişler?
Neden mi?
Eskiler bilim nedir bilmezlerdi. Bu yüzden anlamadıkları her şey için bir masal uydururlarmış. Bu da işte bu uydurma masallardan biri olmalı. Baksana, dağılmış bir saman yığını gibi.
Behram kuşkulu kuşkulu.
Sen bunları uyduruyor musun?
Dedi.
Hayır, uydurmuyorum. Bunları öğretmenimizden öğrendim. Sizin öğretmeniniz böyle şeyleri anlatmaz mı?
Anlatmaz.
Biz yalnızca dersimizi çalışırız. Bunlar ders değil mi?
Pırıl pırıl bir yıldız gökyüzünün bir köşesinden kalkıp ağır ağır ilerlemeye başlamıştı.
Behram Yaşar'ın sorusuna bir karşılık vermeden, "Hey, şu yıldıza bak," dedi. "Nereye gidiyor böyle?"
"Yıldız değil o.
Ne ya?"
"Uzay gemisi. Yapma bir uydu. Yeryüzünden fırlatmışlar."
"Nereye gidiyor?"
"Yerkürenin çevresinde dolanıyor.
Sen benimle alay mı ediyorsun? Uyduruyorsun bunları."
"Hayır, uydurmuyorum. Öğretmenimiz anlattı. Sen de öğretmenine sorabilirsin."
"Bizim öğretmenimiz böyle şeyler anlatmaz."
"Öyleyse kendi de bilmiyordur."
"Bilmez olur mu?
Öğretmenimiz her şeyi bilir. Kendi böyle söyledi."
"Her şeyi bilirim," dedi. "Sen yalan atıyorsun."
Yine konuşmaya dalacaklardı ki analık avludan,
"Behram, neredesiniz?" diye seslendi.
Analığın sesini duyunca Behram, gecenin karanlığını hatırlayarak ağlamak istedi.
Yaşar onun elini tuttu.
"Korkma canım," dedi.
"Bak, ben yanındayım."
Analık Yaşar'ın sesini duyunca, "Eşşoğul eşek," diye bağırdı. "Çocuğu niye dama çıkardın?" Sonra da çabucak dama çıktı. Behram'ı Yaşar'ın elinden çekti.
"Defol pis köpek," dedi.
"Sensin," dedi Yaşar. Analık çok kızdı. Yaşar'ın yüzüne şak diye bir tokat yapıştırdı. Sonra da Behram'ı elinden tutup aşağı indirdi. Yaşar olduğu yerde kala kalmıştı. Boğazında hıçkırıklar düğümlendi. Kendi evlerinin damına atladı. Kendini damdaki yatağına attı. Birden ağlamaya başladı. Yaşar sabahleyin yolcuların gürültüsüne uyandı. Güneş dama yayılmış, güzel güzel ısıtıyordu. Anası analığın bavulunu omzuna almıştı, herkesten sonra kapıdan çıktı. Evlerin ikisi de boşaldı. Yaşar esneyip gerindi, kalktı, merdivenden indi. Ulduz'un yanına geldi. Ulduz ağzının önündeki bezi açmış, kilerin köşe bucağında bir şeyler arıyordu.
"Ne arıyorsun Ulduz?"
Ulduz başını kaldırınca Yaşar'ı gördü.
"Sen misin Yaşar? Bebeğin başına bir şey mi geldi yoksa?"
"Bilmiyorum, ortalıkta yok."
Ulduz kız dün başına gelenleri kısaca Yaşar'a anlattı.
Yaşar da ona inek ayağıyla kırmızı karıncalardan söz etti. Sonra ikisi de konuşan bebeği aramaya başladılar. Bebekten hiçbir iz yoktu.
"Analık çalmış olmasın," dedi Yaşar.
"Bilmem, ne yapabiliriz?"
"Kırmızı karıncalar belki onu bulabilir. Yerin altına gömülmüş bile olsa toprağa kazar, onu bulurlar. Öyleyse sen git ineğin ayağını getir."
Yaşar koşarak gitti. Damda kara kediyi ağzındaki bir şeyle acele oradan sıvışmaya çalışırken gördü. Aşağı inip avlunun köşesindeki köpek yuvasına koştu. Köpek inek ayağını buraya saklamıştı. Ama yuva bomboştu. Yine dama koştu, kedi gitmişti. Aşağı indi, yine dama çıktı. Ne yapacağını bilemiyordu. Sonunda anasının sesiyle kendine geldi. Anası Seki'nin başında durmuş, Ulduz'un elini yüzünü yıkıyordu. Yaşar onların yanına gitti.
"Yaşar, parmağın iyileştiyse bugün işine gidebilirsin," dedi anası.
"Sen çamaşıra gitmeyecek misin?"
"Ulduz'un babası burada kalmamı, Ulduz'a bakmamı söyledi. Yemek de yapacağım.
Baban bugün gelecek mi?"
"Gelirse sana haber veririm oğlum."
2-3 gün sonra Yaşar'ın babası geldi.
Öyle hastaydı ki zavallı. Sabahtan akşama yatıyor, inleyip duruyordu.
Gülsüm'le Yaşar ona doktor getirdiler, ilaçlar aldılar. Gülsüm artık işe gidemiyor, hem kocasına hem Ulduz'a bakıyordu. Yaşar halı dokuyordu. Evi şimdi o çekip çeviriyordu.
İşi olmadığı zamanlar hep Ulduz'la birlikteydi. Birkaç gün içleri özlem dolu olduğu halde konuşan bebeği aradılar. Ama bebek yoktu. Sonunda yeni bir bebek yapmaya karar verdiler. Hemen işe koyuldular. Ulduz Gülsüm bacıdan iğne kullanmayı, dikiş dikmeyi öğrendi. Sağdan soldan buldukları bez parçalarıyla bebeği dikmeye başladılar. Yaşar Halı Fabrikası'ndan bebeğin içini doldurmak için yün döküntüleri getirdi. Ulduz'un boyunca bir bebek yapmak istiyorlardı. Bebeğin yüzünde Yaşar çizecek, boyayacaktı. Bebeğin her organını ayrı ayrı yapıyorlardı. Sonunda bu parçaları birleştireceklerdi. Bebeğin başını yapmak için eski bir lastik toptan yararlandılar. Topu beyaz bir beze sardılar. Yaşar bir pazar günü akşama kadar uğraşıp bebeğin yüzünü gözünü çizdi, boyadı. 20 gün sonra bebek hazırdı ama asık yüzlü, hiç gülmeyen, hiç sevinmeyen bir bebek olmuştu. Çocuklar oturup bebeğin neden böyle olduğunu bulmaya çalıştılar. Sonunda nedenini buldular. Bebeğin giysisi yoktu. Böyle kocaman bir bebek için giysi dikmek kolay iş değildi. Çok kumaş gerekiyordu. Kumaş bulsalar bile onu kesip dikmesi çok güç olacaktı. 2-3 gün böylece geçti. Çocukların aklına başka bir çıkar yol gelmedi. Yaşar her haftanın sonunda haftalığını alıp anasına veriyor, anası da buradan Yaşar için 5-10 kuruş harçlık ayırıyordu. Bir gün Yaşar Ulduz'a, "Harçlıklarımı biriktirip bebek için hazır bir giysi alacağım," dedi. Ama hesaplayınca bu parayla bebek için aylarca giysi alamayacaklarını anladılar. Birkaç günde böyle geçti. Koca bebek öyle çıplak, öyle asık yüzüyle duruyordu. Çocuklar bebekle çok uğraştılar. Onunla çok konuştular ama ondan bir karşılık alamadılar. Bebeği konuşturamadılar. Bir gün Yaşar fabrikada halı tezgahının başında düğümler atıp düşünürken aklına bir şey geldi. Bebek Ulduz kadar büyük olduğuna göre Ulduz'un giysilerinden birini ona giydirebilirlerdi. Bunu akıl edince Yaşar sevincinden türkü söylemeye başladı. Halı dokuyan işçilerin türkülerinden birini söylüyordu. Sonra halı tarağını bırakıp bıçağı aldı eline. Bıçağın vuruşlarına uyarak türküsünü söylüyor, sevinçten içi içine sığmıyordu. Az sonra öteki işçi çocuklar da onunla birlikte türküye katıldılar. Fabrikanın yarı karanlık, tozlu havasını halı dokuyan çocukların türküsü doldurdu. Gittim şeker almaya, bardağıma atmaya, cebimde 5 param yok, başladım ağlamaya. Kaptı tarttı taşını, yardı benim başımı, başımın kanı durmaz, çağırdım kardeşimi. Azerbaycan Türkçesinde bu türkünün sözleri şöyledir. Gittim nabat almaya, istikana salmaya, cibimde 10 şahım yok, başladım gırcanmaya. Kaptı çerek taşını, yardı benim başımı, başımın kanı durmur, seslendim kardeşimi. Çevirenin notu. Yaşar akşamüstü eve dönünce Gülsüm oğluna kötü haber verdi. Analıkla ağabeyisi döndüler, dedi. Yaşar'ın rengi attı ama bunu anasına belli etmemek için kendini sokağa attı. O gece Ulduz'u göremeden dama çıkıp yattı. Anası odada hasta kocanın yanında yatıyordu. Yaşar gece yarısı kalkıp baktı. Komşuların sekisinde bir şeyler yanıyor, dumanlar çıkıyordu. Analık elinde bir gaz tenekesiyle ateşin başında duruyordu. Yaşar bir süre bunu seyrettikten sonra yatıp uyudu. Ertesi günde kalkınca doğruca işine gitti. Şimdi biraz geri dönelim bakalım. Analık döndüğünde Ulduz kızla o kocaman bebeğin başına neler gelmiş görelim. Ulduz bebekle oynamak istemediği zaman onu kilere götürüp yorganların döşeklerin arasına saklardı. Analık yolculuktan dönünce ortada pek bir şey göremedi. O geldiğinde Ulduz sekinin başında oturmuş, parmaklarını sayıyor, Gülsüm avluyu süpürüyor, baba da odada pantolonunu ütülüyordu. Analığın ağabeyisi aynı gün akşamı gitti. Ama gitmeden önce baba ile oturdu, bir şeyler konuştu. Ulduz kız kendi hakkında konuşulduğunu anlamıştı. Gece yatma vakti gelince kötü bir olay oldu. Analık yorganını, döşeğini kilerden alırken gözüne kocaman biçimsiz bir şey takıldı. Ulduz'un yeni bebeğiydi bu. Bir gürültüdür koptu. Allah senin de bebeğinin de belasını versin, korkuttun beni. Sana gösteririm ben. Öbür bebeğinden daha yeni kurtulmuştuk. Gene cinleri perileri başımıza üşüştürmek mi istiyorsun ha? Baba şaşırıp kalmıştı. Bu büyüklükte bir bebek eve nereden gelmiş olabilirdi? Bebeği ulduzun yapmış olabileceğine inanmadı. Kız yalan atmasana, bu kadar kocaman bir bebeği yapacaksın da bu evde benim haberim olmayacak ha? Ulduz ne diyeceğini bilemiyordu. Seni öyle bir döverim ki kendi ayağınla bu evden kaçar giderdin. Ama canım kızmak istemiyor Şükret dedi analık. Baba karısına evet dedi. Boşuna sinirlenme, karnındaki bebek için hiç iyi olmaz. Analık kocasını göstererek. Ben bu adamın sözüne uyduğum için seni bu evde tutuyorum anladın mı dedi. Beni babam bu eve sana hizmetçilik edeyim diye göndermedi. Yeter artık hanım anlamıyor işte. Ne de olsa çocuk. Çocuksa çocukluğunu bilsin. Bu kıza katlanamam artık. Bana rahat vermemek için bez bebekler yapıyor. Görmüyor musun? Ulduz ağlamaya başladı. Ben konuşan bebeğimi istiyorum, dedi hıçkırarak. Analık konuşan bebeğin adını duyunca deliye döndü. Ulduz'un saçlarına yapıştı. Onun adını bir daha ağzına almayacaksın, tamam mı? Karnımdaki çocuğuma bir şey olsun istemiyorum. Böyle şeylerden anlamazsın sen. Cinleri perileri getirir o bebekler evimize anlıyor musun? Yoksa tekme tokat da mı anlatayım bunları sana kız ha? Ulduz analığın elinden kurtuldu. Sekideki bebeğini almak için kapıya koştu ama analık onu kapının eşiğinde yakaladı. Az sonra Ulduz kilerin bir köşesine büzülmüş hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kapı kapalıydı. Analık gaz tenekesi elinde. Sekide yanan kocaman bebeği seyrediyordu. Baba hala böyle kocaman bir bebeğin bu eve nereden gelmiş olabileceğini bulmaya çalışıyordu. Günler ardı ardına geçiyordu. Yaşar'ın babası bütün yaz dönemini hasta yatağında ilaçlarla geçirdi. Çocuklar birbirini pek az görüyorlardı. Kendi yalnızlıklarında bebeklerini özlüyorlardı boyuna. Özellikle de konuşan bebeği. Ulduz analığın yanında bebeğinin sözünü bile edemiyordu. Ama konuşan bebeğini düşünmeden durabilir miydi hiç? O güzel geceyi, o ormanı, o gizlerle dolu ormanı unutabilir miydi? Kışın 40. gecesini düşünmeden edemiyordu. Kışın 40. gecesi bütün bebekler yine o ormanda toplanacaktı. Ama Ulduz da Yaşar'ı o düşsel ormana götürecek bir bebekleri yoktu artık. Ah konuşan bebek! Sen o kısacık yaşamınla çocukların gönlüne öylesine kuruldun ki seni hiç ama hiç unutmayacaklar. Günler, haftalar, aylar geçti. Ulduz 40. kış gecesini bekleyip duruyordu. O geceye kadar konuşan bebeğinin ne yapıp yapıp yanına geleceğine öylesine inanıyordu ki analığın karnı iyice şişmişti. Doğacak çocuğuyla çok övünüyordu. Ulduz'u da her an azarlıyordu. Bir gün baba eve bir elektrikçi getirdi. Eve elektrik bağlandı. Baba bir de radyo almıştı. O günden sonra ev elektrikle aydınlanıyor, radyonun sesi her yanı dolduruyordu. Kışın 40. gecesine bağlanan umutlar da boşunaymış. Anlaşılan konuşan bebek kesinlikle yetip gitmişti. Kışın beklenen o 40. gecesinden sonra bütün sevinçlerini, umutlarını unuttu Ulduz kız. Konuşmayan, sessiz, içine kapanmış, çekingen bir çocuk oldu. Yaşar okuluna gidiyordu. Çocuklar birbirini pek az görebiliyordu. Analık Yaşar'ı eve sokmuyor, bu yüzden çocuklar buluşup görüşemiyorlardı. Analık boyuna, o serseri çocuk bu kızın terbiyesini daha da bozuyor, diyordu. Herhalde bu masalın sonunu çok merak ediyorsunuz. Bebeklere ne oldu? Çocukların sonu ne oldu? Kargalar olmasaydı belki Ulduz kız üzüntüden ölüp gidecekti. Ama karga ananın çıkıp gelişiyle, çocukların kargalarla arkadaşlığa başlamasıyla her şey bir anda yine değişti. Ulduz da Yaşar yine olanca güçleriyle çalışmaya başladılar ve sonunda kargalar kentine gidebildiler. Kargalarla çocukların dostluk öyküsü bir başka masalın konusu. Konuşan bebek masalı burada sona eriyor çocuklar. Ama yine Can Yayınları arasında çıkan Ulduz Kız'ın Kargaları adlı masal kitabımızı alır okursanız hem Ulduz Kız'da Yaşar'ın bundan sonra ne yaptığını öğrenecek hem de çok beğeneceğiniz bir masal daha okumuş olacaksınız. Ben konuşan bebeğin yok oluşundan birkaç yıl sonra Ulduz Kız'la tanışıp arkadaş oldum. Ulduz Kız bunu Ulduz Kız'ın Kargaları kitabının ön sözünde yazıp anlattı. O zamanlar Ulduz 7-8 yaşlarındaydı. Ben de o köyün öğretmeniydim. Aradık taradık sonunda öğrencilerimle birlikte Ulduz'un konuşan bebeğini bulabildik. Bunları da size bir başka masalımda, Kargalar, Bebekler, İnsanlar adlı masal kitabımda anlatacağım. Samet Behrengi bu masalı yazamadan öldü. Yayıncının notu. Hemen bugünden başlayarak bu masalı bekleyebilirsiniz. Bütün akıllı çocukların, Ulduz'la Yaşar'ın, kargaların, konuşan bebeğin arkadaşlarının arkadaşı Samet Behrengi. Kitabın sonu. 19 Eylül 2011. Sayfa 81.